Tanrı Sözü'nden yorumunu yapmakta olduğumuz Hakimler kitabının ikinci bölümündeyiz. İtaatsizlikleri nedeniyle İsrail oğullarının azarlanmasıdır bu bölümün konusu. Rabbin meleği Gilgal'dan Bokem'e gitti ve İsraillilere şöyle dedi. Sizi Mısır'dan çıkarıp atalarınıza söz verdiğim toprağa getirdim. Sizinle yaptığım antlaşmayı hiçbir zaman bozmayacağım dedim. Dedim ki bu topraklarda yaşayanlarla antlaşma yapmayın, sunaklarını yıkın. Ama sözümü dinlemediniz. Bunu neden yaptınız? Onun için şimdi bu halkları önünüzden kovmayacağım. Onlar böğrünüzde diken, ilahları putları da size tuzak olacak diyorum. Hakimler 2. bölüm 1-3 ayetler arası. Hakimler 2. bölümde konuşanın Rabbin meleği olduğunu görüyoruz. Peki Rabbin meleği kimdir? Ya da kutsal kitap Rabbin meleği dediği zaman kimden söz ediyor? Biraz gerilere gidelim. Çıkış 3. bölümde Rabbin bir meleğinin bir çalının ortasında, bir çalıdan yükselen alevlerin içerisinden Musa'ya göründüğünü okuyoruz. Şimdi bu ayetlere, yani çıkış 3. bölüme baktığımızda 2. ayette Rabbin meleği diyor. Çıkış 3. bölüm 4. ayette Rab Tanrı, 6. ayette de ben babanın tanrısıyım diyor. Burada anlaşılan o ki Tanrı'nın kendisidir Musa'ya konuşan, ateş ortasında duran. Bu bize gösteriyor ki Rabbin meleği Rabbin kendisidir. Rabbin meleği sözü eski antlaşmada sık sık dile getirilen bir kavramdır. Rab göründüğünde Rabbin meleği deniyor. Tanrı görünmüyor. Neden? Çünkü Tanrı ruhtur. Bu nedenle Tanrı'yı çıplak gözle görmek olanaksızdır. Yani biz insanlar bu gözlerimizle Rabbi görmemiz olanaksızdır. Çünkü Tanrı ruhtur, kutsaldır. Ama eski antlaşmada Tanrı kendisini çeşitli kereler gösteriyor. Görünen bir biçime giriyor. Bu nedenle her keresinde Rabbin meleği olarak adlandırılıyor. Burada bildirilen kişi, yani Rabbin meleği, Rabbin kendisidir. Bunu Hakimler 6. bölümde de göreceğiz. Hakimler 6. bölüm 11. ayette Rabbin meleği gelip işte konuştu ya da ağacın altında oturdu diyor. Hakimler 6. bölüm 22. ayette Gideon gördüğü kişinin Rabbin meleği olduğunu anlayınca eyvah egemen Rab, meleğinin yüzünü gördüm dedi. Rab ona sana esenlik olsun, korkma, ölmeyeceksin diyor. Gideon'a Rabbin meleği görünüyor. Gideon burada şimdi ölmeliyim diye düşünüyor. Çünkü Tanrı'yı gördüm. Tanrı'yı gören kişi yaşayamaz. Buradan da anlıyoruz ki Rabbin meleği Tanrı'nın kendisidir. Evet, Rabbin meleği yeryüzünde beden almazdan önceki görüntülerinden birini gerçekleştiren İsa Mesih'ten başkası değildir. Tanrı kendisini insan duyularıyla anlaşılabilecek bir biçimde göstermiştir. O her ne kadar kendi halkının tüm ihtiyaçlarını sürekli olarak karşıladıysa da onlar ona her zaman itaat etmediler. İşte bu İsrail tarihinin sürekli özelliklerinden birisi olarak kabul edilir. Yine Tanrı'yı bir tarafa bırakırlar. Tanrı'ya sırtlarını dönerler. İtaat etmezler, günaha düşerler. Düşmanlarının ellerinde esirdirler. Tekrar gözyaşlarıyla tövbe edip Tanrı'ya dönerler ve Tanrı atamış olduğu hakimler aracılığıyla onları kurtarır ve tekrar Tanrı'ya itaat etmeye başlarlar. Rabbin meleği sözlerini bitirince bütün İsrail halkı hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bu yüzden oraya Bokim adını verdiler ve orada Rab'be kurban sundular. Bundan sonra Yeşu halkı gönderdi. İsrailliler paylarına düşen toprakları miras edinmek için yola çıktılar. Yeşu yaşadıkça ve Rabbin İsrail için yaptığı büyük işleri görmüş olup Yeşu'dan sonra sağ kalan ileri gelenler durdukça halk Rab'be kulluk etti diyor. Rabbin kulunun oğlu Yeşu 110 yaşında öldü. Onu Efraim'in dağlık bölgesindeki Gaş Dağı'nın kuzeyine kendi mülkünün sınırları içerisinde kalan Timnat Heres'e gömdüler diyor. Hakimler 2. bölüm 4-9 ayetler arasında. Sonra ne oluyor? İsrailliler Rab'den uzaklaşıyorlar. Önderleri olan Yeşu ölüyor ve Yeşu'nun ölümünden sonra bu halk yeniden Rab'be sırtını dönüyor. Bu kuşaktan olanların hepsi ölüp atalarına kavuştuktan sonra Rab'bi tanımayan ve onun İsrail için yaptıklarını bilmeyen yeni bir kuşak yetişti diyor. İsrailliler Rab'bin gözünde kötü olanı yaptılar, Baallara taptılar. Kendilerini Mısır'dan çıkaran atalarının tanrısı Rab'bi terk ettiler. Çevrelerinde yaşayan ulusların değişik ilahlarına, putlarına bağlanıp onlara taparak Rab'bi öfkelendirdiler. Çünkü Rab'bi terk edip Baal'a ve Aşterotlere taptılar diyor. Bunun üzerine Rab İsrail'e öfkelendi, onları her şeylerini alan yağmacıların eline teslim etti. Artık karşı koyamadıkları çevredeki düşmanlarının kölesi yaptı. Rab söylediği ve ant içtiği gibi onlara karşı olduğundan savaşa her gittiklerinde yenilgiye uğradılar, büyük sıkıntı içindeydiler. 16. ayette Rab onları yağmacıların elinden kurtaran hakimler çıkardı diyor. Her ne zaman İsrail halkı kendini yerde bulmuşsa Tanrı onlara ayağa kaldıracak bir hakimi de ortaya çıkarmıştır. Ne zaman bu halk Rab'be sırtlarını döndülerse her zaman kendilerini aşağılarda buldular. Başkalarının kölesi oldular. Yağmalandılar, aşağılandılar. Ama tövbe edip Rab'be döndüklerinde Tanrı onları ayağa kaldıracak bir hakimi de ortaya çıkarmıştır. Şimdi 3. bölüme geliyoruz. Hakimler 3. bölüm. Konu İsrailoğullarının Tanrı'dan ilk ve ikinci ayrılışı. Tanrı'nın onları hakimler yani Otniel, Ehud ve Şamgar aracılığıyla kölelikten kurtarışıdır. İsrailoğulları aralarında yaşadıkları Kenanlılar, Hittiler, Amoriler, Periziler, Hiviler ve Yebusilere kız verip kız almaya başladılar. Tanrı'yı unuttular ve onların ilahlarına, Baallara ve Aşere putlarına tapmaya, onlara kulluk etmeye başladılar. Bu nedenle de Tanrı onları köleliğe teslim etti. Birinci hakim olan Otniel onları kurtarsın diye atandı. Otniel'in gözle görülür tek özelliği Kaleb'in yeğeni olması ve de Kaleb'in kızıyla evlenmiş olmasıydı. İkinci hakim olan Ehud, İsrail'i Moab kralı Eglon'un elinden kurtarmak amacıyla atandı. Onun özelliği soluk oluşuydu. Bu özelliğiyle o, Moab kralı Eglon'un huzuruna çıkmayı başarmış ve gizlice onu yok edebilmiştir. Üçüncü hakim ise öküz üyendiresini kullanmakta bir uzman olan Şamgar'dı. Şamgar, İsrailoğullarını Filistinlilerin elinden kurtarmak için öküz üyendiresini bir silah gibi başarıyla kullanabilen birisiydi. Hakimlerin her birinin kendilerine özgü zayıflıkları, eksiklikleri vardı ama bu zayıflıklarına rağmen Tanrı onların her birini başarıyla kullanmış ve yönlendirmiştir. Hakimler bize Tanrı'nın onun tarafından kullanılmak isteyen herhangi bir kimseyi rahatlıkla kullanabileceğini gösterir. Kenan'daki savaşların hiçbirine katılmamış olan İsrailleri sınamak ve hiç savaş deneyimi olmayan yeni kuşaklara savaş eğitimi vermek için Rabbin dokunmadığı uluslar şunlardır. 5 Filist beyliği, bütün Kenanlılar, Saydalılar, Baal Hermon dağından Hamat geçidine kadar uzanan Lübnan dağlarında yaşayan Hivliler. Hakimler 3. bölüm 1-3 ayetler arası. Burada İsrailoğullarının aralarında yaşadıkları Kenanlılar, Hittiler, Amoriler, Periziler, Hiviler ve Yebusilere kız verip kız almaya başladıklarını görüyoruz. Bu konuda İsrailoğulları Tanrı tarafından kesinlikle yasaklanmalarına rağmen bu yasağı delerek diğer uluslarla evlilik bağına girmeye devam ettiler. Unutmayalım, bunu tekrar tekrar vurguluyorum. Hakimler kitabı günümüzden yaklaşık 3000-3250 yıl kadar gerilere gidiyor. Ve o dönemlerde bu insanlar, bu halklar, bu topluluklar genelde putperestler. Bu kesimde söz edilen Filistinlerle diğer ulusların beş efendisi İsrail'in düşmanlarıydı. Eski antlaşma üzerindeki çalışmalarımıza devam ettikçe İsrail'in bu düşmanlarıyla sık sık karşı karşıya geleceğini göreceğiz. Bu uluslar İsrail ulusu için sözün tam anlamıyla bedende gerçek birer dikendi. Böylece İsrailliler Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yevusluların arasında yaşadılar. Onlardan kız aldılar, kızlarını onların oğullarına verdiler ve onların, şimdi dikkat edin, ilahlarına, putlarına tapındılar. İşte Tanrı bu nedenle yasak koyuyordu. Rabbin gözünde kötü olanı yapan İsrailliler, tanrıları Rabbi unutup Baallara ve Aşeralara tapındılar. Yani putlara tapındılar. Hakimler 3-5-7 ayetler arası. İsrailoğulları Kenanlıları topraklarından süreceğine, putperestliği topraklarından atacağına, bu toprakları onlarla paylaşma yoluna gitti. Kendi kültürlerini ve inançlarını yaşayarak yaşayan Tanrı'nın izinden gideceklerine, diğer uluslara kız verip onlardan kendilerine kız aldılar. Yani bu yolla putperestliğe kapılarını açtılar. Ve bu ulusların putperest inançlarını kendilerine adapte ettiler. Böylece İsrailoğulları gerçek inançtan uzaklaşma sürecine girdiler. Bunun üzerine Rab İsrail'e öfkelendi ve onları Mezopotamya kralı Kuşen Rişetayim'in eline teslim etti. İsrailliler 8 yıl Kuşen Rişetayim'in boyunduruğunda kaldılar diyor Hakimler 3. bölüm 8. ayette. İsrail'in bu zinası çok geçmeden ceza ile sonuçlandı. Tanrı onları 8 yıl süreyle diğer uluslara köleliğe teslim etti. Gördükleri ağır baskılar ve uygulamalar sonucunda tekrar yaşayan Tanrı'yı yardıma çağırdılar. Ama Rab'be yakarmaları üzerine Rab onlara Otniel adında bir kurtarıcı çıkardı. Kalev'in küçük kardeşi Kenaz'ın oğlu Otniel onları kurtardı diyor 9. ayette. Rab ne büyük ve ne kadar merhametlidir değil mi? İsrailoğulları kurtuluş için Rab'be seslendi. Ve o onları kurtarsın diye Otniel'i ilk hakim olarak görevlendirdi. Rabbin ruhu Otniel'in üzerine indi. Otniel İsraillileri yöneltti, onlar için savaştı. Rab Mezopotamya kralı Kuşan Rişetayim'in onun eline teslim etti. Artık Otniel ondan daha güçlüydü. Ülke Kenazoğlu Otniel'in ölümüne dek 40 yıl barış içerisinde yaşadı diyor Hakimler 3. bölüm 10 ve 11. ayetlerde. Otniel hakimlerin birincisi ve de aynı zamanda en iyilerinden birisiydi. Ona karşı büyük eleştirilerde bulunamaz. Otniel İsrail halkını Kuşen Rişetayim'in baskısından kurtarmıştır. Onunla ilgili tek sorun onun kendi kendisine yeterince güçlü olmayışıdır. O kendi becerisi ve gücüyle İsrail'e bir lider olmuş değildir. Kendisi Kaleb'in küçük kardeşi, aynı zamanda Kaleb'in kızıyla evlendiğinden Kaleb'in damadıdır. Tanrı onu bu özelliklerine rağmen kullanmıştır. Tanrı'nın kendi amaçlarını gerçekleştirirken ne gibi insanları kullandığı gerçekten şaşırtıcıdır. İşte Tanrı bizleri de bu aynı nedenle kullanabilir. Evet dostum, bu nedenle Hakimler kitabı bizleri gerçekten cesaretlendirecek bir kitaptır. Hakimlerin hepsi küçük insanlardır. Sıradan insanlardır. İçlerinde hiç büyük olanı yoktur. Bu insanlar sıradan ve basit olduklarından dolayı Tanrı tarafından etkili bir şekilde kullanılmışlardır. Otniel'in biyografisine baktığımızda onun Kaleb'in erkek kardeşi olan Kenaz'ın oğlu olduğu görülür. Rabbin ruhu Otniel'in üzerine gelmiş ve bu yetkiyle Otniel İsrailoğullarını diğer ulusların zulmünden kurtarmış ve daha sonra ölmüştür. Bu adamın hayatı ve ölümü burada birkaç ayetle anlatılıvermiştir. Birçok şeyde şanslılar arasındadır ama öte yandan bulunduğu mevkiyle ilgili gösteriş ve abartıdan bütünüyle uzaktadır. Biyografilerin çoğu aynen buna benzemektedir. Otniel sıradan basit bir insandı dediğim gibi ama Tanrı onun bu basit yaşamına girerek ondan değerli bir şey yarattı. Değerli dostum, Tanrı bizim de, senin de yaşamına girerek, bizim yaşamımıza girerek bizde değerli şeyler yaratmak istemektedir. Şimdi ikinci hakime geliyoruz. Ehud. Sonra İsrailliler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Rab gözünde kötü olanı yaptıkları için Moab kralı Eglon'u onlara karşı güçlendirdi diyor 12. ayette. Burada ağlarımızı tarihe tekrar atıyoruz. İsrailoğulları bir süre Tanrı'ya hizmet edip onun dediklerini yapmaya gayret gösterdiyse de daha sonra ona yani Tanrı'ya sırtlarını çevirerek onun gözünde kötü olan şeyleri yapmaya başladılar. Ehud, Tanrı tarafından İsrail halkını kurtarmakla görevlendirilen hakimlerden birisiydi. Yetenekte oldukça sınırlıydı. Ben şahsen onun yaşamında, onun Eglon'u öldürmüş olmasından başka bir şey bulamıyorum. Kendisi solak bir adamdı. Bu özelliği aracılığıyla Ehud, İsrail halkının başına çok türlü belalar açabilecek bir adamı ortadan kaldırabilmiştir. Ehud, Tanrı tarafından kullanılmış bir araçtı. Onun Eglon'u ortadan kaldırması, kendisinden beklenilenleri yerine getirmiş olduğunu gösterir. Tanrı çeşitli dönemlerde halkın oluşturduğu bedeni kurtarmak amacıyla günah kanserinin kesilerek ortadan kaldırılmasına izin vermiştir. Evet, Ehud'un yapmış olduğu bu şey sayesinde binlerce İsrailli'nin yaşamı kurtulmuş oluyordu. Bugün birçokları diyecek ki efendim, bugünkü çağda, içinde yaşadığımız bu toplumda bu gibi şeylerin yapılmasına asla ve asla izin verilemez, vermemeliyiz. Ben böyle itirazların dürüstçe yapılabileceğine inanmıyorum. Çünkü savaş anlarında insanların ne kadar canileştiğini, aklın alamayacağı cinayetleri kolayca işleyebildiklerini iyi biliyoruz. Savaş gerçekten korkunç bir olaydır. Aynı zamanda cennette yaşamıyoruz bugün. Dünyada yaşıyoruz. Günahlı bir dünyada yaşıyoruz. Her tarafta insanları mahveden, insanın namusuna, toprağına göz koyan insanlar doludur. Bu nedenle memleketimizi, namusumuzu, ülkemizi, canımızı, çocuklarımızı korumamız gerekir. Bunun için de güçlü olmak gerekir, birlik olmak gerekir. Bunları hiçbir zaman unutmamalıyız. Burada dikkatimizi çeken bir özellik, Ehud'un tek avantajının solak elli olmuş olmasıdır. Değerli dostum, bizim de Tanrı tarafından kullanılabilmemiz için illa da solak olmamız, bu ne demektir? Yani sıra dışı bir niteliğe sahip olmamız gerekli değildir. İsrail'de hakimlerin yaşadığı o günlerde Tanrı, Rab tarafından kullanılmayı ve onun planlarında yer almayı isteyen insanları da bu amaçların gerçekleşmesi için kullanıyordu. Eğer sen de istersen Tanrı tarafından etkili bir şekilde kullanılabilirsin. Kral Eglon, Ammonlularla Amalekleri kendi tarafına çekerek İsrail'e saldırdı, onları bozguna uğratarak Hurma kentini ele geçirdi diyor 13. ayette. İsrailoğulları Tanrı'nın isteğine karşı bir tutumla yaşamaya başladıkları zaman Tanrı da onları tutsaklığa teslim etti. Peki sonra ne oldu? İsrailliler 18 yıl Moab kralı Eglon'un boyunduruğu altında kaldılar. Ama Rab'be yakarmaları üzerine Rab onlar için Ehud adında bir kurtarıcı çıkardı. Benyaminli Gera'nın oğlu olan Ehud solaktı. İsrailliler Ehud'un eliyle Moab kralı Eglon'a haraç gönderdiler. Hakimler 3, 14, 15. ayet. Burada yine aynı şeyleri görüyoruz. İsrail Rab'be yalvardı ve Rab de onlara bir kurtarıcı çıkardı. Kimdi bu kurtarıcı? İsrail'in Benyamin oymağından Gera'nın oğlu solak bir adam olan Ehud adında biriydi bu kurtarıcı. Solak elli oluşu belki de tek özelliğiydi onun. Ehud kendine bir arşın uzunluğunda iki ağızlı bir kana yaptı ve bunu sağ kalçası üzerine giysisinin altına sakladı. Varıp haracı Moab kralı Eglon'a sundu. Eglon çok şişman bir adamdı. Ehud haracı sunduktan sonra haracı taşımış olan adamlarını salıverdi. Ama kendisi Gilgal yakınındaki taş putlardan geri döndü. Ey kral, sana gizli bir şey söyleyeceğim dedi. Kral ona sus diyerek yanındaki adamların hepsini dışarı çıkardı. Eyüp üst kattaki serin odasında yalnız kalan krala yaklaşarak Tanrı'dan sana bir haber getirdim deyince kral tahtından kalktı. Eyüp sol eliyle sağ kalçası üzerindeki kamayı çekti ve kralın karnına sapladı. Kamanın ucu kralın sırtından çıktı diyor. Bıçağın ardından kabze de ete saplanmıştı. Eyüp kamayı çekmeyince kama kralın yağlı karnına gömüldü. Eyüp sofaya çıktı, üst kattaki odanın kapısını ardından çekip kilitledi diyor Hakimler 3. bölüm 16-23 ayetler arasında. Meydana gelen şey gerçekten çok acımasız bir olaydı. Ne kahramanlığa ne de romantizme sığacak bir şeydi. Eyüp adı anlam olarak kızıl saç demekti ve Eyüp solak biriydi. Eyüp kendisi için iki ağızlı bir kama yapmış ve onu giysisinin altında sağ kalçası üzerine gizlemişti. Burada şu noktaya iyice dikkat edin. Kendisi solak olduğu için sağ kalçasına gizlediği kamayı rahatça çıkarabilirdi. O günlerde hemen hemen herkes sağ elli olduğu için üzerinde bir silah taşıyıp taşımadığının anlaşılması için genellikle kişilerin sol kalçası aranırdı. Kralın gizli servis ajanları Eyüp'ün yanlış yerini kontrol etmişlerdi. Haraç vermek bahanesiyle kralın huzuruna kadar çıkabilmeyi başarmıştı. Eglon çok şişman ve yağlı bir kraldı. Eyüp ona haracı yani hediyeyi verdikten sonra ona ayrıca gizli bir sır söyleyecekmiş gibi davrandı. Kral da çok önemli bir sır işiteceği umuduyla odada bulunan herkesi dışarıya gönderdi. Ama gelişen olay kanlı bir olay olacaktı. Eyüp fırsatını bulur bulmaz kamasını çıkardı ve krala sapladı. Hem de kamayı sapına varıncaya kadar kralın karnına saplayarak. Sonra Eyüp gayet soğukkanlı bir şekilde kapıları kilitledi ve arka kapıdan çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Eyüp'ün bu davranışı korkakça yapılmış bir davranış değildi. Onun yaptığını yapabilmek gerçekten büyük bir cesaret isterdi. O çıktıktan sonra geri gelen kralın hizmetkarları üst kattaki odanın kapılarını kilitli buldular. Birbirlerine su döküyor olmalı dediler. Uzun süre bekledilerse de kral odanın kapılarını açmadı. Bunun üzerine bir anahtar bulup kapıyı açtılar. Efendilerinin ölüsü yerde yatıyordu diyor 24-25. Ayetlerde. Moab kralı Eglon'un hizmetçileri kralın odasının dışında dizilmiş bekliyorlardı. Yukarı kapının kilitli olduğunu görünce kralın içeride uyuduğunu zannettiler. Kapıyı açıp onu rahatsız etmek, uyandırmak istemediler. Dışarıda öylesine uzun beklediler ki sonunda dayanamayıp kapıyı bir kilitle açtılar ve krallarını boylu boyunca yere serilmiş ve ölü olarak buldular. Onlar beklerken Eyüp kaçmış, taş putları geçerek Seyire'ye yönelmişti diyor 26. ayet. Kralın hizmetçileri kralın uyanmasını beklerken Eyüp çoktan kaçmıştı bile. Hem de Moab topraklarından uzağa, onların kendisini bulamayacakları bir yere, Seyire denen yere kaçmıştı. Oraya varınca Efraim'in dağlık bölgesine çıkıp boru çaldı. İsrailliler onunla birlikte dağlardan indiler. Eyüp önden gidiyordu. Onlara beni izleyin dedi. Rab düşmanlarınızı Moabları elinize teslim etti. Eyüp'ü izleyen İsrailliler Moab'a giden şeria geçitlerini tuttular. Kimseyi geçirmediler. Moab'ın güçlü yiğitlerinden 10.000 kadarını vurup öldürdüler. Hiç kurtulan olmadı. Moab o gün İsraillerin boyunduruğuna girdi. Ülke 80 yıl barış içerisinde yaşadı diyor Hakimler 3. bölüm 27-30 ayetler arasında. 3. hakim olan Şamgar'a geliyoruz. Eyüp'ten sonra Anatoğlu Şamgar başa geçti. Şamgar Filistinlilerden 600 kişiyi üvendireyle öldürerek İsraillileri kurtardı diyor Hakimler 3. bölüm 31. ayette. Bu kesimde dikkatlerimizi bir kişiden çok izlenen yöntem çekmektedir. Şamgar'ın elinde kullanabileceği tek silah olan öküz üvendireği vardı. Böyle bir silah olur mu demeyin. Bu gibi durumlarda silah insanın eline ilk geçirebildiği herhangi bir şey olabilmektedir. Evet, o günlerde İsrail'in elinde son teknoloji harikası silahlar bulunmuyordu. Öküz üvendireleri bile etkili birer silah olarak kullanılabiliyordu. Bugün sık sık insanların İncil'in duyuruluşuyla ilgili olarak şöyle dediklerini duyuyorum. Efendim, her zaman en son ve en iyi yöntemleri kullanmalıyız. İyi yöntemlerden yararlanmak elbette güzel bir şeydir ama ya taşıdığı mesaj nasıldır? Örneğin, vaizlerinizi gidecekleri ülkelere uçakla göndermeniz modern bir yöntem olabilir. Peki onlar vardıkları ülkelerde Rabbin sözlerini insanlara ne kadar duyurabilmektedirler? Benim öğrenmek istediğim şey budur. Televizyon da çok güzel ve önemli bir şeydir ama bakın toplum ahlakını ne kadar olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle bence önemli olan şey izlenen yöntemler değil ama sonuçtur. Sonuç insanlara Rabbin kurtuluş haberinin duyurulmasıdır. Bir öküz üvendireyi eğer doğru ellerdeyse Rabbin hizmetine adanabilir. Unutmayın ki Rab Musa peygamberin elindeki asayı bile bazı şeylerin gerçekleştirilmesinde kullanmıştır. Yine Tanrı çoban Davut'un elindeki sapan taşlarını bile kullanmıştı. Yine başka bir olayda Tanrı elinde sadece iki somun ekmeği ile birkaç balık bulunan küçük bir çocuğu kullanmıştı. Bütün bu şeyler her şeyden önce Rab'be teslim edilmişti. Sen de değerli dostum, elinde her ne varsa bunu Tanrı'ya teslim edersen, ona adarsan, Tanrı da o şeyi kullanacaktır. Şimdi bu bölümde söz edilen bu üç basit hakimi düşünün. Bunlar gerçekten küçük ve basit birer insandı. Ama burada önemli olan şey Tanrı'nın bu kişilerin yanında olmasıydı.